Sevgili izleyicilerimiz, sponsor yayınımıza hoş geldiniz. Size geçtiğimiz günlerde yeni bir yayın serisine başlayacağımızın haberini vermiştim. Bu yayın serimizde önümüzdeki dönemde, önümüzdeki haftada yaşanacak olan gelişmelerin, gelecek olan verilerin piyasalara ve özellikle yatırım fonlarına yansımalarını portföy yönetim şirketlerimizden uzmanlarımızla konuşacağımızı söylemiştim. Şimdi işte o program serimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Konuğum iş portföy stratejisti İrem Talaslı. İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Serra Hanım. Çok teşekkürler.
Evet, sevgili izleyicilerimiz, şimdi bugün 6 Ekim 2022, biz bu programı 7 Ekim günü yayınlıyor olacağız. Siz 7 Ekim'de bunu seyrediyor olacaksınız. Önümüzdeki hafta gelecek olan önemli verileri burada konuşacağız. Ben ilk olarak 11 Ekim'de gelecek olan cari işlemler verilerini, cari işlemler dengesi, verilerini aslında İrem Hanım'a sormak istiyorum. Dış ticaret açığımızın geçen haftalarda yüksek seviyelerde geldiğini görmüştük. Özellikle net hata ve noksan kaleminde yüksek bir tutar gördük. Bütün bunları bize değerlendirebilir misiniz İrem Hanım?
Tabii ki. Zaten bildiğiniz gibi cari açık aslında 2 ay gecikmeli olarak yayınlanan bir veri. Dolayısıyla öncü gösterge olarak dış ticaret verilerini daha önden alma şansımız oluyor. O açıdan hani dış ticaret açığının boyutuna ilişkin zaten bir projeksiyon oluşturabiliyoruz. En son aslında Temmuz ayı verileri açıklanmıştı cari dengede ve orada 12 aylık birikimli cari açığın 36.6 milyar seviyesine yükseldiğini görmüştük. Şimdi Ağustos ayı rakamlarını alacağız sizin de dediğiniz gibi 11 itibariyle ve orada bizim beklentimiz aslında cari açığın 12 aylık birikimli de 40 milyar dolar seviyesine ulaşacağı ve hatta biraz da belki geçebileceği yönünde. Tabii burada aslında cari açığın bu seviyelere gelmesinin en önemli nedeni 2022 yılında enerji maliyetlerindeki çok hızlı artış oldu. Burada zaten hani jeopolitik riskler ve işte Rusya-Ukrayna arasındaki savaş durumu çok dramatik bir etki yarattı aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki enerji maliyetleri cari açığın seyrinde çok belirleyici hale gelmiş vaziyette ve yılın kalan döneminde de aslında burada çok kalıcı bir düzelme öngörmek mümkün değil. Bir de ekstra tabii ki küresel büyüme görünümü ve tabii ki Türkiye özelinde de Avrupa'nın büyüme görünümünün aslında çok pozitif olmaması cari açıdan bizim için pek olumlu bir tablo sergilemiyor. Ama diğer taraftan baktığımızda da turizm gelirleri yani hizmetler tarafında ve turizm tarafında aslında pandemi sonrasının da olmasının etkisiyle çok ciddi bir gelişim gözlemledik. Önceki yılları çok aşan bir oradan gelir elde edebiliyoruz. Ancak dediğim gibi diğer taraftaki enerji faturası bizi bu açıdan zorluyor. Tabii hani net hata noksana biraz değinmek gerekiyor. Çünkü rakam aslında çok dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Cari açığın finanse eden en önemli kalemlerden biri gibi aslında ortaya konuluyor. Şimdi tabii net hata noksan aslında bir adımdan da anlaşıldığı gibi diğer kalemlerin açıklamadığı bir rakam. Ama burada tabii belli bir şey de var. Yani verinin kendi toplanmasıyla ilgili, zamanlamasıyla ilgili belli mekanik durumlar da var. İşte ne olabilir? Zaten bu aslında bir banka hesabına giren çıkan bir para gibi net bir tutar olmadığı için belli anketlerle ve farklı kanallardan toplanan bir veri. Mesela hizmetler tarafında işte anket bazlı veriler toplanıyor ve turizm mesela çok yüksek gelir elde ettiğimiz bir alan şu anda ve o tarafta tabii ki belli şeyler olabilir. Hani farklılıklar olabilir anketle gerçekleşme arasında. Bunun dışında tabii zaman uyumsuzlukları da söz konusu. Hani ithalat ya da ihracatta size malın gönderilmesiyle paranın çıkması arasında belli farklılıklar olabilir, kaymalar olabiliyor. Dolayısıyla orada kompanse etmesini dönemler arasında birbirini beklediğimiz gruplar söz konusu. Ya da gümrük beyannamelerinde çeşitli işte sehven yapılan yanlışlıklar yani sehven bir bildirimler olabilir. Ve bunun dışında da aslında gerçekten burada kapsanmayan bazı noktalar olabilir. Şimdi rakam çok yüksek olunca daha önce de dediğim gibi dikkat çekiyor. Ancak mesela 2018'de de hani yüksek bir rakam görmüştük. Bunu da Şöyle yorumluyoruz aslında, finansal piyasalarda ekstra volatilite olan zamanlarda burada aslında bir daha yüksek bir bakiye görmek mümkün oluyor gibi gözleniyor. Tabii bunu aslında herkes yakından takip ediyor, biz de yakından takip edeceğiz. Çünkü öngörülmesi çok zor bir kalem. Yani içinde tam olarak neden kaynaklandığını bilmeyince hani projeksiyonlarda bu kadar ağırlıklı olması da tabii önem arz ediyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim taraftan ben biraz geçen haftaların en çok konuşulan ülkesine geçmek istiyorum, İngiltere'ye. İngiltere'de bildiğiniz gibi hükümet değişti. Yeni gelen hükümet Liz Truss'ın başbakanlığında yeni bir mali paket açıkladı gelir gelmez ve dedi ki vergi indirimlerine gideceğiz. Bu tabii piyasada çok tepki çekti. Özellikle de enflasyonu körüklemesi anlamında. Ve işte geçtiğimiz hafta da bu teklifin geri çekildiğinin haberini aldık. Bir yandan da sterlin çok hızlı düştü. İngiltere'nin de cari açığının çok yüksek olduğunu biliyoruz ve gittikçe artmakta olduğunu biliyoruz. Özellikle de enerji maliyetleri nedeniyle. Siz bundan sonra İngiltere'de özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın alacağı kararlar ve buradaki makroekonomik bu görünüşü nasıl yorumlarsınız?
Tabii İngiltere aslında gündemde gittikçe ön plana çıkmaya başladı sizin de belirttiğiniz gibi. Özellikle geçtiğimiz haftalarda FOMC'nin gittikçe şahinleşen duruşu ve işte o tarafta projeksiyonlarını da daha da yüksek bir faiz patikasına getirmesi sonrasında bir de üstüne finansal, fiskal, mali taraftan ekstra genişlemeci bir paketle gelmesi İngiltere'nin ve ben bunu işte bütçe açığını arttırarak ve işte tahville yola devam edeceğim demesi aslında piyasalarda ekstra bir şok etkisi yarattı ve hani sterlinde biz 110 seviyelerini konuşurken oraya gerilir mi test edilir mi diye bir anda sterlini işte 1.10 seviyelerini konuşurken 1.03 seviyelerine kadar gerilemiş bir şekilde gördük ABD dolarında. Ancak daha sonra tabii burada özellikle bu hafta bu paketten bazı mali paketten bazı değişiklikler oldu, açıklandı hükümet tarafından. Bunlardan bir tanesi de işte en yüksek %45'lik vergi diliminin kaldırılması da planlanıyordu. Bunu yapmayacağını açıkladı hükümet. Dolayısıyla orada geri adım attı. Ama aslında paketin kendisi daha büyük bir paket. Yani bu %45'lik dilimin kaldırılmasıyla gelecek ekstra yük paketin tamamında çok daha küçük bir yer kaplıyordu. Orada kurumlar vergisinin %19'dan 25'e yükseltilmesi yönündeki bir düzenlemenin geri alınması gibi bir şey de var. Mesela gündem de var. O aslında çok daha büyük bir maliyet. Dolayısıyla hani buradaki durum kesinleşene kadar aslında İngiltere'nin hem işte büyüme öngörülerini ya da finansal piyasalar tarafını çok net göremiyoruz. Biz göremiyoruz tabii ki İngiltere Merkez Bankası da göremiyor. Şimdi İngiltere aslında gelişmiş ülkeler arasında hem bütçe açığı yüksek, sizin de belirttiğiniz gibi, hem dış açığı yüksek ve bu oranlar aslında gelişmiş ülkelere göre oldukça yukarıda kalıyor. Onun dışında tabii büyüme görünümünü de biraz daha zayıflıyor. Hem Avrupa'nın genelindeki gibi hem de enflasyon yüksek olduğu için aslında İngiltere Merkez Bankası da burada para politikasını sıkılaştırma yöntemiyle aslında ekonomiyi de biraz soğutuyor olacak ama çok da hızlı hareket etmek istemiyor. Dolayısıyla hani bu enerji maliyetlerinde biraz gerileme olursa enflasyonda belki biraz geri çekilme olabilir. Ya da işte mali tarafta tam olarak ne olacağı netleşmiş değil. Bunun hani büyüme üzerindeki etkisi ne olacak gibi konular İngiltere Merkez Bankası'nın netleştirmek istediği konular. Dolayısıyla Kasım ayının başındaki toplantı öncesinde buralarda belli netlikler görmek isteyecektir diye tahmin ediyorum. Piyasalar ama tabii ki şu an %2.25 olan İngiltere Merkez Bankası politika faizinin agresif bir şekilde arttırılmasını bekliyor haliyle. Yani iki basamaklı sayılara gelmiş olan enflasyonla mücadelede, tabii ki yaklaşmış olan enflasyonla mücadelede daha agresif bir Merkez Bankası görmek istiyorlar ve tabii ki işte reel olarak getirilerinin artması enflasyonla mücadele açısından en önemli silah olacak İngiltere'nin. Dolayısıyla sene sonuna kadar aslında 200 bas puana yakın bir faiz arttırımı fiyatlanıyor. İlk olarak tabii hükümet geri adım atmadan bu paketle ilgili acil bir toplantı olabilir mi? İşte Kasım ayında 125 bas puana varan çok büyük, hani görmeye hiç alışık olmadığımız faiz artırım tutarlarından bahis vardı. Ancak onlar biraz geri plana alınmış vaziyette. Şu anda piyasalar biraz daha bekleme modunda aslında İngiltere tarafında.
Amerika tarafını da sormak istiyorum. Şimdi biraz hani o tarafa gelecek olursak eğer Fed'in son zamanlardaki bu çok şahin konuşmaları, sert konuşmaları, son 75 baz puanlık faiz artırımın sonrasında piyasalarda bir deprem etkisi yaratmıştı. İzleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Şimdi gelen makroekonomik veriler, işte geçtiğimiz hafta ISM verisi gelmişti. 13 Ekim'de de aslında enflasyon verisini bekliyoruz. Bütün bunlar neticesinde acaba Amerikan Merkez Bankası Fed önümüzdeki dönemde nasıl adımlar atar? 2023 için bu şahin duruşundan biraz geriye doğru gelir mi? Burada taviz verir mi? Biz bunu çok merak ediyoruz. Bir de tabii yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi var. Tarım dışı istihdam verisindeki beklenti nedir? Beklentinin üzerinde bir veri gelirse piyasalar buna nasıl tepki gösterir? Altında kalırsa nasıl tepki gösterir Eman'ım?
Tabii aslında şu anda İngiltere'den bahsettik ama piyasaların ana sürükleyicisi Amerika Merkez Bankası konumuna gelmiş vaziyette. Piyasalardaki işte bütün beklentileri ya da oynaklıkları ABD verileriyle ya da Amerika Merkez Bankası'nın işte duruşundaki değişikliklerle ilişkilendirir bir hale gelmiş durumdayız. Bu açıdan önümüzdeki hafta aslında veri gündemi yoğun ve yarın da özellikle sizin de belirttiğiniz gibi tarım dışı istihdam verisi aylık iş gücü piyasası istatistikleri açısından çok önemli olacak. Ve burada aslında beklenti hem manşet veride hem özel sektör verisi de hem de imalat sektörü istihdam verilerinde bir gerileme görülmesi yönünde. Dolayısıyla hani piyasa o tarafta biraz daha zayıflama bekliyor ve bu şu açıdan önemli, biliyorsunuz Fed Başkanı da konuşmalarında devamlı olarak hani arz yönlü şoklar evet enflasyonu yükseltiyor ama iş gücü piyasasında bir arz talep dengesizliği var. Dolayısıyla bu arz talep dengesizliğinin çözülmesi lazım. Bu enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için ileriki dönemlerde daha ciddi sıkıntılar çıkmaması için bu iş gücü piyasasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurgu yapıyor. Dolayısıyla piyasa aslında burada bir yavaşlama görmek istiyor yani hani en azından Fed'in daha da şahinleşmeyeceği sinyalini okumak ya da belki Fed'in hedeflerine daha erken ulaşabileceği ve böylece 2023 yılında hiç faiz indirimi yapmayacağım söyleminden geri adım atabileceği olasılığını biraz yükseltmek istiyor tabii ki piyasalarda olumluya dönebilmek için. O açıdan burayı takip edeceğiz. İşsizlik oranının %3,7 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Dolayısıyla bunun üstündeki bir işsizlik oranı piyasa açısından daha olumlu olacaktır. Bildiğiniz gibi Eylül ayında Fed 3 ayda bir yayınladı. Ekonomik projeksiyonlarını, kurul üyelerinin ekonomik projeksiyonlarını paylaştı kamuoyuyla. Ve orada işsizlik beklentisini 2023 yılı için %4,4'e yükselttiğini gördük. Dolayısıyla işsizlikte bir artış olacak ama kademeli bir artış olacak tabii ki. Bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. Yine de orada göstergelerin ekstra güçlü gitmeye devam etmesi piyasa için olumlu olmayacaktır. Bu açıdan tabii haftalık işsizlik maaşı başvurularını da piyasa daha sık gelen bir gösterge olduğu için yakından takip ediyor. Ve o tarafta da aslında çok düşük rakamlar söz konusu. Dolayısıyla oradan gelebilecek rakamları da haftaya düzenli olarak açıklanan takip ediyor olacağız. Eğer beklentilerle uyumlu ya da beklentilerden daha zayıf bir istihdam piyasasına işaret eden verilerle karşılaşırsak bu tabii ki hani demin de belirttiğim gibi Fed'in belki ekstra şahin duruşunda biraz geri adım atılabileceği yönünde piyasaları umutlandıracaktır. Sizin de belirttiğiniz gibi üretim tarafında ISM PMI verilerinin biraz daha zayıf gelmesi imalat tarafında söz konusuydu. O bile piyasalara hani olumlu yansıdı. Onun dışında açık pozisyonlar istihdam tarafında yine veri açıklandı. Hala iş arayan insanlardan daha fazla açık pozisyon olmasına rağmen açık pozisyon sayısının gerilemesi de mesela piyasalarda kısa süreli olumlu bir etki yaptığını gördük. Dolayısıyla bu veriler takip ediliyor olacak. CPI tabii ki hani bu aslında bütün şey aslında durum CPI etrafında şekilleniyor baktığımızda yani enflasyon etrafında şekilleniyor. Dolayısıyla bir önceki ay göstergede manşet enflasyonun beklendiği kadar gerilememesi aslında zaten piyasalarda Fed'den beklentileri bir kademe yükseltmişti. Ve Fed bekleneni zaten yaptı ve üstüne ileriki dönem için faiz politikasını da yükseltti. Ekstra şahinleşti. Dolayısıyla burada artık piyasaların işte %8.1 olan beklentisinin karşılanması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu önem arz edecektir piyasalar açısından.
İrem Hanım, tüm bu anlattıklarınız ışığında önümüzdeki dönemde özellikle dolar endeksi, yükselen dolar endeksi, riskli varlıklarda yani hisse senetlerinde yaşanan düşüşler, tüm bunlar yatırım fonlarına nasıl yansır? Hangi fon türleri ön plana çıkar acaba?
Tabii burada küresel olarak baktığımızda yani Fed'in mevcut duruşunu veri olarak kabul ettiğimiz bir bakış açısıyla ABD dolarının aslında güçlü seyretmeye devam etmesini bekleriz. Tabii burada ekstra bir işte büyüme görünümünde çok ciddi bir zayıflık ya da işte Fed'in mevcut duruşunu değiştirmesine yol açacak bir durum olmadığı sürece aslında dolar küresel olarak güçlü kalmaya devam edecektir. Tabii bu açıdan Türk lirasına yansımasını da bir değerlendirmek lazım. Hem Amerikan dolarının küresel olarak zaten güçlü seyretmesi hem de zaten konuşmamızın başında da konuştuğumuz gibi mesela cari denge kaynaklı işte finansman ihtiyacı olsun. Yılın son aylarında işte yurt dışı kredi ödemeleri var ve küresel olarak da faizler, rezerv para birimlerinde yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki dış borç çevirme oranlarına bağlı olarak burada da bir döviz talebi oluşması ihtimali söz konusu. Bu gibi durumlar aslında Türk lirasının da kademeli olarak değer kaybedebileceği yönünde sinyaller veriyor. Bu açıdan baktığımızda döviz, yani tabii yatırımcıların risk iştahı ve risk profiline bağlı olarak döviz cinsi yatırımların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ancak burada tabii hangi döviz cinsi diye de bir şey, yani döviz cinsi hangi yatırımlar diye de bir sorgulamak gerekiyor. Çünkü büyüme görünümü aslında çok da olumlu değil. Yani ekonomiler aslında küresel olarak daha küçülme yolunda ilerliyor ve bu yurt dışında daha da bariz. Yani işte Amerika'da ya da daha gelişmiş ülkelerde ekonomilerin küçülmesi ya da yavaşlaması, daha doğrusu ekonomik yavaşlama gündemde. Dolayısıyla bu tarafta mesela yabancı hisse senetlerinin tamamında değil, yani onu bir parantez açayım, ama yabancı hisse senetlerinde genel olarak büyüme görünümüne bağlı çok da güçlü bir seyir görmeyeceğimizi tahmin ediyoruz. O açıdan döviz cinsi yatırımların belki biraz daha altın tarzı yatırımlarla yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çünkü biz aslında son dönemde altının daha dar bir bantta hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu tarafta Amerika reel faizleriyle tabii altının çok ciddi bir etkisi var ve jeopolitik konjonktür de altın fiyatlarını oldukça etkiliyor. Ve tabii ki yüksek risk grubunda olduğunu da tekrar belirtelim. Ama o tarafta bantın daha aşağılarına geldikçe belki altın cinsi yatırımlar değerlendirilebilir diye düşünüyoruz. Onun dışında hisse senetleri yabancı tarafta aslında biraz daha çekimser yaklaştığımızı söyledim. Ama orada tematik olarak da belli alanlarda daha aslında olumlu bir görüş bildirmek isteriz. Bu da şu şekilde, yani mesela yenilenebilir enerji alanından konuşabiliriz bu tarafta. Çünkü daha uzun vadeli bir perspektifle baktığımızda zaten içinde bulunan mevcut işte enerji sorunları, enerji tedarik sorunları zaten gündemde. Onun dışında zaten sürdürülebilir enerji çok önemli bir gündem. Hem ekonominin devamlılığı açısından hem de genel olarak ekolojik açıdan çok önemli bir gündem maddesi. Tabii ki bu çerçevede aslında yenilenebilir enerjinin, enerji yatırımlarının da önemini koruyacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir de tabii ki yani hisse senetleri deyince Türkiye tarafında enflasyonun yüksekliği ve hani yüksek enflasyona karşı yatırımcıların getiri arayışı karşısında aslında borsanın hala cazip kalmaya devam edeceğini ve burada kârları, gelirleri ve kârları enflasyon oranında artabilecek şirketler özelinde tabii ki seçici bir şekilde pozisyon alınabileceği de tabii böyle fonlarda değerlendiriyoruz. Tabii hani bu aslında öngörülerimiz açısında bu öngörülerimiz doğrultusunda iş portföy olarak da bizim de tabii yatırım fonlarımız mevcut. Özellikle burada belirsizlikler çok yüksek dedik. Piyasalarda oynaklıklar da çok yüksek dedik. Bu açıdan aslında biraz daha temkinli ve dengeli olarak ve yatırım çeşitlendirmesi açısından fon sepeti fonlarımızı da önermek istiyoruz. Burada zaten profesyonel olarak belli risk ve getiri optimizasyonları çerçevesinde yatırımcılarının risk profiline ve risk iştahına göre çeşitlendirilmiş yatırımlar söz konusu ve portföy yöneticilerinin de kendi görüşleri doğrultusunda ve modeller çalıştırılarak burada belli optimizasyonlar yapılıyor ve piyasa koşullarına göre aslında düzenli olarak güncellenen varlık dağılımlarıyla hareket ediliyor. Onun dışında dediğimiz gibi aslında döviz cinsi yatırımların hala ön planda olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan iş portföy altın fonunu da aslında yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak değerlendirebileceklerini düşünüyoruz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dolar cinsinden altının fiyatı tabii ki daha çok FED kararlarıyla bağlantılı olmakla birlikte TL cinsinden bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Tabii burada yeniden eklemek lazım yüksek risk grubunda bir fon olduğunu. Onun dışında iş portföy yenilenebilir enerji fonunu da aslında yatırımcılar inceleyebilirler diye düşünüyoruz. Daha önce açıkladığım tema çerçevesinde. Ve tabii ki Türk Lirası cinsinden hisse senetleri fonumuzda enflasyon oranında en azından getiri arayışı olan yatırımcılar açısından belki de dikkat çeken bir alternatif olarak ortaya konulabilir.
Çok çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım, verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için. Çok sağ olun.
Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, inşallah güzel bir haftada birlikte oluruz. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.